misafir ağırlama işine aşırı derecede sevdiğimiz için bu bölümde de yalnız değiliz. Bugünkü konuğumuz da diğer bütün konuklarda söylediğim gibi bizim için aşırı özel. Çünkü bir nevi Kutsal Giyin ölümünün manevi ebeveynlerinden proje mentorumuz Erdem bizimle olacak. Hoş geldinler silsilesini başlatıyorum. İlk hoş geldin kurşununu atıyorum. Hoş geldin Erdem.
Hoş buldum.
Hoş geldin Erdem.
Hoş buldum.
Oley, başlattığımıza göre hoş geldinler silsilesine. Aslında birazcık böyle bir hikayeye başa alacağım. Bizim Erdem'le yolumuz Nezle vesilesiyle kesişti. Bu proje sürecinde bize destek oldu. Dediğim gibi Kutsal Giyin'imizin manevi babasıdır, vaftiz babasıdır Erdem. Ama ben öncesinde kendisini biraz daha tanıtayım. Erdem Gayri Safi Fikirler ve Dinle Sen Seversin isimli iki podcast'in yapımcısı. Bu podcast yapma sürecinde de bize desteklerini asla esirgemeden gösterdi. O yüzden çok mutluyuz. Tekrar teşekkür edelim buradan bir kere daha.
Ben teşekkür ederim.
Ve bugün benim kendimi aşırı yetkin hissettiğim böyle nadir konulardan birini konuşacağımız için ekstra mutluyum. Daha fazla uzatmayayım, hemen konuya gireyim. Romantik komedilerden konuşacağız bugün. Daha bu bölüme hazırlanırken sanki hepsini defalarca kere izlememişim gibi bazı romantik komedi filmleri açıp açıp tekrar izledim. Sonra da bununla ilgili böyle "Ey, ne mi bunu izliyorsun?" diyen herkese "Hayır, bu benim işimle ilgili" deme fırsatı buldum. O yüzden yine çok mutluyum. Ve kendi adıma itiraf edeceğim. Sanırım en iyi hazırlandığım program da bu olacak. Ve yine birazcık İçeriden bir bilgi verip ispiyonculuk yapmak istiyorum. Çünkü Seda "bunu da izlemişsindir ya" dediğim hiçbir filmi izlememiş. Onun acaba hazırlık süreci nasıl geçti? Onu önce bir onu sormak istiyorum.
Yani senden bir liste istedim biliyorsun ve sen çok cömert davrandın bu listede. Ne yazık ki hepsini izleyemedim. Ama benim bile adına duyduğum filmler vardı. Onları izledim. Programa hazırım diye düşünüyorum. Evet, yani benim de en zayıf olduğum alanlardan biri romantik komedi filmler. Bakalım, yani her güzelin bir kusuru vardır diyelim ve devam edelim.
Peki bir şey soracağım. Mesela romantik komedi izlememenin özel bir nedeni var mıydı yoksa denk mi gelmemişti? Ya yani imkansız öyle bir şey
Denk
ne yani?
gelmemesi evet imkansız ama oradaki klişeler beni çok bunaltıyor. Ve ben mesela sadece romantik komediler için değil bu, fantastik filmler için de böyle. Hani ben Harry Potter'ı böyle ilk çıktığında bir izliyorum. İkinci, üçüncü izlediğimde dalga geçmeye başlıyorum hani. O dünya bana çok şey geliyor. Fazla realistiyim ben yani. Bunu uzmanlar da söylüyor. Fazla realistsiniz, siz böyle yaşanmaz diye.
Gerçekten. Peki Erdem sen kendine iyi bir romantik komedi izleyicisin der misin? Önce bununla başlayalım.
Ya hiç emin değilim bundan. Yani Kutsal Giyin ölümünde böyle bir soruyla karşılaşacağımı hiç düşünmezdim ama son zamanlarda yanıtını en çok aradığım sorulardan biri. Yani kendi hayatımda bu soruyu düşünmemden bağımsız olarak senin paylaştığın, yazdığın yazılar ve makalelerden sonra biraz bunu ben düşünmeye başlamıştım seninle o kendi aramızdaki konuşmalarda. Şöyle bir yanıt geldi benim aklıma. Yani bana gelip bilim kurgu, dram, aksiyon herhangi bir konuda iyi bir izleyici misin desen evet ya da hayır diyebiliyorum ama romantik komediler benim için tam anlamıyla dönemsel. Yani mevsimlik bir işçi gibi çalışıyor benim zihnim bu konuda. Belli bir duygusal ya da nasıl diyeyim moral kapasitesinde olmam gerekiyor ama bu şu da değil. Çok mutluyken izliyorum da değil ya da mutsuzken izliyorum da değil. Yani ara bir noktası var. Hani mutsuzken beni daha mutsuz da edebilir. Mutluyken oradaki alternatif evren ya da oradaki ilişki bana kendimi sorgulatabilir. Çok seçiciyim. Hatta bazen oturup izlemek istiyorum. Mesela Julia Roberts'ın olduğu çok fazla romantik komedi var. Hiçbirini izlememişim ben bunları. İzleyeyim diye açıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. En sonunda yarım saate yakın vakit geçmiş oluyor. Ve bir bölüm Office izleyip olaysız dağılıyorum.
Ya sen gerçekten çok haklısın bu arada. Ama bu mevsimlik işçi dediğin tanım çok güzelmiş. Ama ben 7-24 çalışan bir işçiyim bu konuda. Yani bilmiyorum, aslında bu birazcık izleme alışkanlıklarımızla ilgili de olabilir. Ben bazen işimi de böyle bahane ediyorum, işte işim gereği izliyorum falan diye, ama izlenmesi gereken mesela birçok filmi ya da işte birçok diziyi de izlemediğimi de fark ediyorum. Hani bu izlenmesi gereken şey tanımı da birazcık böyle tüylerimi diken diken eden bir şey, ama maalesef böyle bir liste de var, kaçamıyoruz. Ben size bu bölümün sonunda böyle yine bir liste göndereyim. Siz ruh halinize göre izlersiniz. Ya bilmiyorum, bu soruyu sormak şimdi mantıklı olacak mı, ama yine de soracağım. Kaçamazsınız yani bu şeyde. Böyle defalarca izlediğiniz, bıkmadığınız bir romantik komedi var mı?
Erdem, başlamak ister misin?
İsterim, tabii ki isterim. Ya ben bu konuda bir mini araştırma yaptım. Kendi zihnimde, zihnimin odalarını gezmek suretiyle. Çünkü izlediklerimi sınıflandırmakta çok zorlandığımı fark ettim. Yani romantik komedi olarak gördüğüm şeylerin romantik komedi olmadığını, romantik komedi olmadan izlediğim şeylerin romantik komedi olduğunu gördüm. Ve son işte 3 ay içerisinde şans eseri izlemiş oldum. Hakim Trier'in Dünyanın En Kötü İnsanı geldi benim aklıma. Yani tam bir romantik komedi de değil. Bir eğlence unsuru var. Eğlence odaklı değil. Başarısızlıklar var. Herkesin yapacağı hatalar ve yaptığı hatalar var. Ara ara gülümsetiyor. Biraz da kusurlu bir film. Yani insanı kusurlarını hatırlatıyor ve başkalarının hayatını özendirmiyor. Bu yüzden sevdim. Çünkü romantik komedilerde benim en sevmediğim şey başkalarının aşk hayatına durup dururken ya olmayacak şeylere insanların özenmesi. Çünkü o Seda'nın da en başta söylediği o klişe dinamikler bizim hayatımızda yok ve olmayan dinamikler aslında garip hissettirebiliyor. Bu film o sınırı biraz aştığı için herhalde ilgimi çekti. Ama herhalde romantik komedi de sayılmıyor. Yani bir doğru bir yanlış cevap aynı anda vermiş oldum gibi.
Yani bence Trier'in bu Oslo üçlemesi için ayrı bir bölüm yapabiliriz. Üçümüz de konuşsak çok keyifli olur diye düşünüyorum ama ben de hayatımın bu döneminde Dünyanın En Kötü İnsanı filminin en sevdiğim film olarak cevap verebileceğim bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani oradaki kadının yaşadığı gitgeller, o milenyum kuşağının tutunmaya çalışması ki Norveç'te dahi çok çok sevdiğim filmi. Neyse hemen hızlıca geçiyorum. Benim en sevdiğim rom-com. Tam rom-com olarak açıklanmıyor bu arada. Biraz drama unsurları da var ama Netflix'teki Valeria dizisi diyeceğim. Çünkü yani hem romantik komedi öğeleri içeriyor hem de kadınların yaşamını her yönüyle ele alıyor. Bunu çok seviyorum. Yani orada şeyler yok. Bildiğimiz klişe romantik komedideki kadın tiplemeleri yok ama aynı zamanda bir romantik komedi öğeleri de içeriyor. Onu çok seviyorum. Ekstradan da güzel Madrid manzaraları ve İspanyolca duyuyoruz. Daha ne olsun diyorum.
Ya o zaman önce bir romcom nedir 101 giriş cümlesiyle başlamamız gerek şu söylediklerinizden sonra. Yani ben bu tanımı Ekşi Sözlük'te okumuştum. Böyle hatta romcom falan yazınca çıkan ilk şeylerden biri. Direkt şey diyor bir yorumda. Gerçek hayatla uzaktan yakından ilgisi olmayan ama hani böyle sanki olabilirmiş gibi de gösteren bu klişeler yığını bir film türü bu. Yani hani Erdem dedin ya bir izlediğim bir filmin romantik komedi olup olmadığını sınıflandırmakta zorlanıyorum diye. Klişeler varsa sonu daima mutlu sonla bitiyorsa ve böyle yan karakterlerde bazı komedi unsurları varsa ve cep telefonunla izlerken bile olayları takip edebiliyorsan bence bu bir romantik komedidir. Benim sınıflandırmam böyle. Ve tabii şey de eklemem lazım. Böyle bir çıt bir gözyaşı da düşür diyorsa bir geçmiş ilişkilerini sorgulayıp ben ne yaşıyorum falan diyorsan evet bu gerçekten bir romcom'dur. Bu sorunun maalesef bende de cevabı yok. Çünkü ben düzenli aralıklarla bazı filmleri sürekli izliyorum yani sadece bir film diyemem. Ama hep en klasiklerden gidiyorum. İşte Holiday geliyor mesela aklıma ya da Bir Erkeği 10 Günde Nasıl Kaybedersin gibi. Ya böyle hani romcom yazınca izlemenizi öneren o bütün çöplükteki listeler var ya onların hepsini gerçekten izlemişimdir ve romcomları birazcık da aslında böyle sınıflandırıyorum ben. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama yani romcom birazcık da şey herhalde benim konfor alanı için çok sevdiğim bir alanmış gibi geliyor. Ama sizin bu bahsettiğiniz klişeler kısmına da tamamen katılıyorum. Çünkü romantik komedi aslında birazcık da bu klişeleri farklı şekillerde izlememiz gibi bir şey. Yani en basitinden şimdi şurada 5 tane klişe sayabilirim. Yine böyle bir klişelerden rahatsızsınız ama bir sormak istedim. Böyle yine de izlerken hani sevdiğiniz ya da sizi çok rahatsız eden klişeler neler? Erdem senle başlayabiliriz istersen.
Olur. Ya ben zaten romantik komedilere yaklaşımımı klişeler üzerinden kurduğumu söylemiştim. Çünkü o klişelerin beni götürdüğü bir yer olmuyor. Çünkü o gittiği yere beni götürmüyor. Yani bu bir argümantatif olarak bir konudan bahsetmiyorum. Gittiği yere gitmek istiyorum ama karşılığı yok. Şeylerde de vardır ya, filmde kişiler konuşur, söyleyeceğini söyleyip telefonu kapatır. Hani yani gerçek dünyada hiçbir karşılığı olmayan, ya acaba karşıdakini üzdük mü, gücendirdik mi falan diye dedirten o klişeler gibi beni hiçbir yere götürmediği için beni biraz rahatsız ediyor. Aslında tam anlamıyla bir romantik komedi klişesi değil benim söylediğim. Yani İnternetteki o klişelerden biri değil. Mesela How I Met Your Mother'da da karşılaşmıştım lise yıllarında izlerken. Herhangi bir Amerika ürününde karşıma çıkıyor bu. Birbirinden hoşlanan iki insan var. Birbirlerinin hayatına giriyorlar. Beraber yaşamaya başlıyorlar. Ama 3 ay geçiyor mesela. Seni seviyorum dememek için böyle komik komik şakalı şakalı durumlara geçiyorlar. Yani İşte I love you yerine falafel falan diyorlar birbirlerine. Yani bir bölüm boyunca bununla uğraşıyorlar. Hepsinde bunlar var. Burada klişeyi ben aslında anlamakta da zorlanıyorum. Yani beraber yaşamaya başlamış insanlar var. Bağlanmayla ilgili bir dertleri mi var? Bizim evrenimizle mi bu kesişmiyor? Biz mi çok kolay sevdiğimizi
çok
söyleyebiliyoruz?
Doğru bir klişe
şey vardır
bence
ya.
Bu, evet,
doğu yani. İnsanı sıcaktır klişesi. Bak iki birbirine temas eden iki klişe de çıktı ortaya. Bilmiyorum. Benim klişem budur.
Bir listem var anladığım kadarıyla.
Ben o zaman sıralamaya başlıyorum klişelerimi. Öncelikle evet, bu soruya çok hazırım. Topluluk içinde rezil olmalar, işte o konuşmalarda saçmalamalar, düşmeler, yok pantolonun yırtılması, eteğinin kokması falan filan. İkincisi, beğendiğin kişiyi tavlamak için taktikler uygulamak ve yine küçük. Bunun devamındaki yaşanan talihsizlikler, yanlış anlamalar. Ya kimse şey diyemiyor, hayır öyle değil, yanlış anladın, gerçeği bu hani. Yetişkin insanların ağzından bu cümle çıkamıyor ve işte yani gerçek hayatla alakası olmayan bir durum olduğu için ben onu şey yapmıyorum, saçma buluyorum. Bir de kadınların hepsi bence çok pasif tasvir ediliyor. Yani bir aşkı arıyor, hayatın aşkını arıyor 30'lu yaşlarında. Hani bu bahsettiğim filmlerin hepsi yıllar önce çekilmiş. Şu an hani belki 30'lu yaşlar için romantik komedide bir eş arayan kadın karakter olmayabilir. Hani belki o yaş biraz daha ilerlemiş. Ama aşkın peşinde aşkı arayan, çaresiz, hayal kırıklığına uğramış kadınlar bir şekilde bir yolculuğa çıkıyor. Yani bu metaforda olabilir, işte meditasyona başlar, bir hobi arar vesaire, ya da gerçek bir yolculuk da olabilir. Ama işte yani aslında gerçek hayat, hani bir tweet var diye, bizi de üzdüler sabah akbil basıp işe gittik diye. Hani öyle olmuyor. Hani biz de aşk acısı yaşadık, ayrılık yaşadık ama yok, o imkanlar yok hani gibi düşünüyorum. O yüzden bu böyle yani. Hislerim böyle romantik komedi klişelere karşı.
Ya ben klişeleri seviyorum bir. Bir kere Erdem, senin dediğin şey gerçekten ben de çok takıyorum. Onu söyleyeyim. Ya artık bir seni seviyorum deyin. Buna kadar büyütmeyin ya. Yani hani bunu bu kadar büyük hale getirmek zaten meseleyi genelde karmaşıklaştıran bir şey. Ve şunu hep merak ediyorum. Hiç daha önce böyle birine sorma fırsatım olmadı. Acaba gerçek hayatta da böyle bir durum var mı? Yoksa yani seni seviyorum demek bu kadar zor olmamalı diyorum. Ama onun dışında ya bu klişelerden bazılarını çok seviyorum. Bazılarını hiç sevmiyorum. Mesela benim de en çok dikkatimi çeken şeylerden biri daima işte bir kadının bir fedakarlık yapması bekleniyor. İşte bu iş değişimiyle ilgili oluyor ya da o kadın böyle hayatıyla ilgili çok önemli bir yolculuğa çıkacak filmin sonlarına doğru, ama işte koşuyor esas erkek ve ona işte engel oluyor. Hayır gitme, seni çok seviyorum falan. Ya bir dur, kadına niye engel oluyorsun? Yani zamanında demek ki sen bir şeyleri yanlış yapmışsın. İlişkiniz iyi yolunda gitmemiş ve bu kadın kendi hayatına devam etmek istiyor. Ama sevdiğim klişeler de var. Mesela işte bu senin dediğin 30'lu yaş muhabbetlerinde, işte Bridget Jones'un günlüğünde ya da ne bileyim aklınıza gelebilecek her romantik komedide kadınların özellikle böyle gazeteci ve yazar olması beni çok etkiliyordu. Hatta evet, belki gazeteci olmamdaki en büyük böyle, çünkü ya küçük yaşlarımdan beri annemle beraber romcom izliyorum. Amerikan romcomları yetiştirmiştir beni annemin yanı sıra. O yüzden o esas karakterlerin hep böyle yazması, çizmesi, bir dergide çalışması benim hep çok hoşuma giden bir durumdu. Ya da işte böyle arkadaşlarıyla bizim okul hayatımızda çok görmediğimiz okulları görmemiz, arkadaşlık ilişkilerini görmemiz ya da böyle en yakın arkadaş klişelerini görmek hep bana çok iyi geliyordu. Ve hep kendi açımdan şöyle düşünüyorum. Bu hayatımda geri kalan şeylerde de böyle olmuş. Mutlu biteceğini bilirsiniz romantik komedilerin. Yani çok büyük bir sürpriz olmaz. Mutlaka filmin sonunda işte o çift bir araya gelir, öpüşür ve kamera yukarı kalkar. Ya da eğer bu bir müzikal filmse dans etmeye başlarlar çok alakasız bir şekilde. O yüzden romantik komedi izlemek bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Çünkü güvenli geliyor. Ya dediğim gibi telefona baktığımda bir şey kaçırmayacağımı biliyorum. Ama günün sonunda bana iyi hissettiren bir şey izleyeceğimi de biliyorum. Sanki bu birazcık da filme, İşte izlediğimiz hikayeye, oyunculuğa bağlı gibiymiş de geliyor. Klişeyi de anlatmanın bir yöntemi var. Ama siz ne dersiniz? Tabii bunu bilmiyorum. Yani sevdiğiniz klişeler olmuyor mu mesela?
Bu klişeler bana komik geliyor. Şöyle komik geliyor. Eğer film eski ise tamam diyorum. Hani o zaman bu izleniyormuş, buymuş vesaire. Çünkü biz Yeşilçam'daki filmleri de bugünden baktığımızda çok şey izlemiyoruz. Yani birçok filmi hayran olarak izlemiyoruz. O yüzden okey diyorum, ama eğer aktüel bir filmse hani hala mı bu klişeler, yıl oldu 2022 diyerek 3 evetle uğurluyorum aslında.
Ya benim için de şöyle, sen bunu etraflıca anlatırken aklıma şu geldi. klişeyle karşılaştığın zaman aslında bir sonraki filmde, bir sonraki romantik komedide seni bekleyecek şeyi az buçuk görüyorsun. Bu da senin bir yandan keşfedeceğin şeyin sayısını azaltıyor ama karşılaşacağın şeyin ortalama kalitesinde de seni biraz rahatlatıyor. Yani insanların sürekli hep dönüp dönüp aynı şeyleri, izlediği şeyleri izlemesine dair bir makale okumuştum. Çok net bir anksiyetik durumun önlenme çabasıymış bu. Yani insan yeni şeylerle uğraşıp kendi sağlığını riske atmak yerine kendi bildiği şeyleri sürekli tekrarlıyormuş. Onun gibi yani o bu klişeler herhalde romantik komedi seven, yani sen, senin gibiler için sürekli onları izlemeyi sağlıyor. Mesela Seda da söylerken bu klişelerden çok iyi şeyler gibi bahsetmiyor. Ben de. Ama sen bu klişeler olmazsa yaşayamam diyecek seviyedesin neredeyse. Herhalde böyle bir...
Evet. İşte travmatik geçmişlerimiz devreye giriyor.
Rahatlatıcı bir etkisi var. Yani sen bir de Amerikan romantik komedileriyle büyümüşsün. Oklahoma'lı Ilgaz'da diyebiliriz sadece şu noktada.
Ya o dediğin şey bu arada şeyde de var. Sürekli hani böyle açıp açıp eski dizileri izliyoruz ya. Office dedin, Friends dedin. Seda sen de Gilmore Girls'ı tekrar bence ikinci tura başlayacaksın. O dediğin şey çok doğru.
Başladım, ikinci kez izliyorum şu an.
Gördün mü? Bunlar eninde sonunda hepimiz düşüyoruz bence. Aslında Erdem bizim yani bu konuyu konuşmaya karar vermemizde birazcık Erdem'in önerisiyle. Ben romantik komedilerle ilgili bir yazı yazmıştım. Erdem de onun üzerine böyle Instagram'dan bir şeyi yazınca ya bunu konuşalım demiştik. O yazıyı yazma amacım da şuydu. Birazcık şimdi romantik komedilerin aslında sevmediğim yönlerine çekeceğim. Sürekli böyle övmeyeceğim. Bahsettiğim yazıyı yazma nedenim şuydu. Çünkü ben çok eskiden beri romantik komedileri izliyorum. Ve altın çağı diyebileceğimiz 90'lar 2000'ler romantik komedileri gerçekten en sevdiğim filmlerin de yer aldığı dönem. O yazıyı yazarken şöyle sormuştum. Neden bu eski romantik komedilerin tadı yok? Çünkü evet şu an hayatımızda bir sürü dijital platform var. Belki hiç olmadığı kadar film ve içeriğe maruz bırakılıyoruz ama hiç o izlediğim romantik komedilerdeki o tadı alamıyordum. Bu benim büyümemle mi ilgiliydi, hayata bakışımla mı yoksa film izleme alışkanlıklarımın değişmesi mi bilmiyorum ama kiminle konuşsam, romantik komedi izlediğini bildiğim kiminle konuşsam ya evet işte hani yeni bir film izleyeceğime gidip eski bir filmi açıyorum diyordu. En azından benim cephemde durumlar böyle ama Erdem birazcık senin getirdiğin konuya tekrar bağlayacağım. Bu sürekli geçmişteki filmleri ya da çok popüler dizileri izlememiz, yapımcıların da bunları fark edip sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze koymaları, yeniden çekim yapmaları, onları tekrar günümüze uyarlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki onlar da bizim bu geçmişe olan travmatik bağımızı kullanıyorlardır gibi geliyor bana.
Ya bu yeniden yapılan, yeniden çevrilen filmler, diziler bende çok farklı bir his bırakıyor. Çünkü ben bir filmi genelde bir kez izliyorum. Çok sevdiysem iki kez izliyorum. Hayatıma yön verdiyse 100-120 kez arası izliyorum. Şimdi çok sevdiğim bir filmin zaten benim gibi çok fazla insan olacağı için o insanların da yarattığı etkiyle yeniden çekilmesi durumu yaşanıyor. Ve ben yeniden çekildiğini gördüğüm zaman çok alışamıyorum. Yani sanki farklı bir his bırakıyor ve şey gibi çok güzel bir dizi izlerken bir anda bir yaz dizisi gelmiş gibi oluyor. Yani kişiler çok iyi olsa da o kişiler çok iyi oyuncular olsa da bir şekilde o yeni çekilmiş dizi bende olmuyor. Yani bana geçmiyor tabiri caizse bu kötü cümleyi kurmak istemezdim ama tekrar çekilmeler bana geçmiyor maalesef.
Hiç izledin mi peki? Böyle yeniden çekilmiş ya da şu çekildiği için çok mutsuzum falan dediğin bir şey var mı?
Ya bir tane film vardı aklımda ama örneği gelmiyor aklıma. Ama bunun tam tersi olan bir örnek var mesela. Office önce İngiltere'de çekilmişti, sonrasında Amerika versiyonu çıktı. Ben mesela Amerika versiyonunu herhalde bir 6-7 yıl bekledim. Ya izlemeyeceğim dedim. Kapitalizmin uşağı olmayacağım dedim. Ben dedim sabredeceğim. Bu mücadeleyi devam ettireceğim dedim. Sonra öğrendim ki Ricky Gervais'in 1 milyar dolarlık serveti varmış zaten. Yani kimseye bir şey kaybettirmiyormuşum. İzledim, çok sevdim.
Sen de duvardaki bir tuğla oldun. Seda sende nasıl durumlar?
Bu yeniden çekilme işi bende şu hissi yaratıyor. Böyle hayatın farklı yollara götürdüğü bir arkadaş, bir tanıdık, bir dostla karşılaşmış olmak ve O değişimi görmek, hani karşılaştığın için mutlu olmak ama değişimin seni mutlu etmemesi gibi bir şey. İzliyorum. Hatta böyle vay be nasıl değişmiş ya da hiç değişmemiş, yaşlanmamış gibi şeyler, yorumlar da yapıyorum böyle. Ama şey aynı tadı vermiyor. Hatta bende bazen şöyle oluyor. Arka arkaya atıyorum 3 sezon bir dizi var. Onu izliyorum, bitiriyorum. 4. sezonu bir yıl sonra gelecek. Onun 4. sezonu bazen izlemiyorum. O dizi benim için 3 sezonda bitiyor. Yani olmasa da olur gibi bir yerdeyim aslında yeniden yapımlara karşı.
Bu bahsettiğin örneği biz de Dadanizm'den Seden'le konuştuğumuz zaman, işte yine romcomlarla ilgili bir şey konuştuğumuz zaman şey demiştik. Böyle yeniden çekimler senin çok sevdiğin, yani ortaokuldayken çok sevdiğin bir arkadaşın gibi ama hayat sizi farklı yollara götürüyor. Yıllar sonra bir araya geliyorsunuz. Hani merhaba demek zorunda hissediyorsun. Yani bir izlemek zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü bu insanlarla bir, yani o kurgusal karakterlerle burada bir gönül bağım var. Ama o zamanki senle şimdiki sen arasında o kadar fark var ki ve belki de senin asıl o sevdiğin şey o dönemde izlediğin birazcık o nostaljik havayken yeni hallerini görmek beni de çok rahatsız ediyor. İki örnek verebilirim buna. Bir tanesi Sex and the City. And Just Like That diye yeni bir uyarlaması çıktı. Böyle bilmeyenler için hemen bir bilgilendirme. 2021 yılında ekrana geldi. İkinci sezon da gelecek. Ve ben Sex and the City'nin dizilerini bitirdikten sonra filmlerini hiç izlememiştim. Hiç de izlemek istemiyordum. İzlemedim de. Diziyi de izlemeyecektim aslında ama daha fazla dayanamadım ve hani bir süre sonra kendimi bıraktım kollarına. Ve keşke izlemeseydim dedim. Çünkü o zamanlar onların hikayelerini izlediğim zaman 30'lu yaşlardaki kadınların hikayelerini anlatıyorlardı ve benim daha 30'lu yaşlarıma çok vardı. Ve şimdi geldiğim zaman 30'lu yaşlarıma hiç o kadar çok yok ama onlar da büyümüşler ve ileride onlar gibi olmak isterken birden ileride onlar gibi olacağımdan korkan bir izleyiciye dönüşmüştüm. O yüzden ben de çok önyargılıyım ve çok da iyi örneklerini görmedim açıkçası yeni çekimlerin. O yüzden hem evet yani merhaba demek zorunda hissedip izliyorum ama bir yandan da ben de hayır diyorum.
Ya senin bu romantik komedilerden bağımsız olarak filmlerin yeniden çekilmesiyle ilgili o yaptığın yorum, senin yazdığın yorumla da, yazdığın makaleyle de aslında bende bir fikir uyandırdı. Yani o eski güzel romantik komedilerden bahsettin ya. Ya bizim eskiden izlediğimiz filmler, diziler bizde bir yer, bir yarık açtığı için biz onu tekrar izlerken onun romantizmine de kapılıyoruz. Ve şey gibi oluyor, Ferhan Şensoy'un oyununu Arel Üniversitesi tiyatro topluluğu sergiliyormuş gibi oluyor. Yani orijinali izlemişsin, çok güzel performans izlemişsin. Çocuklar oynasın güzel. Belki de Burak Özçivit geldi tiyatro topluluğuna. Hani özel üniversite belki parayla getirmişler bilmiyorum. Ama senin için o orijinalinin etkisi kalıyor. Ben de öyle bir, tam olarak böyle bir ayrım yaratmıştı.
Ben de küçük bir ek yapabilir miyim? Erdem dedi yani o izlediğimiz romantik komedilerin, eski romantik komedilerin bizde bıraktığı güzel his diye. Benim tam burada bir itirazım var. Şöyle, bu program için Bridget Jones'un günlüğünü izledim ve orada asansörde kadını taciz ediyor. Tavırları flört şiddeti ve biz o romantik komedileri bugünden bakınca nasıl algılayacağız mesela?
Evet,
hatta
evet.
How I Met Your Mother'da Barney'nin, yani Barney'i canlandıran oyuncunun bir açıklaması vardı. 2022 yılında Barney tutuklanırdı, hapse girerdi diye. Yani gerçekten de öyle. Hani şimdi evet bizi, ben How I Met Your Mother'ı seviyorum. Çok keyifli de bir dizi. Ama bunları da görüyorum bir yandan. Yani bugünkü bilinçle 2022'deki bilinçle izlediğimizde bir tık da rahatsız ediyor ve keyif almak da rahatsız ediyor aslında beni. Hani huzursuz oluyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ya bu arada ben, sen bunu derken ben güldüm. Bu arada Ilgaz, özür dilerim lafına girdim. Tam üzerine geldiği için. Sen Barney'nin lafını söylerken ben güldüğüm için ben tutuklanır mıyım diye korktum şu an. Yani nasıl bir politik doğruculuk evreninde olduğumuzu ben sana böyle anlatayım. Hiç o dizilere girmeden, oraya hiç yorum yapmamıza
gerek yok. Umarım senin gülmene ben de güldüğüm için feminizmden atılmamaydı.
Yani belli ki, yani şöyle söyleyeyim. Bu bölümden sonra iyi ki çok ünlü değiliz diye mutlu olacağız. Çünkü hepsi
umarım
için bir daha pişmanlığımız.
Umarım bu bölümle ünlü olmayız Twitter'da.
Ya bilmiyorum, böyle şeyler olabilir. Umarım olmaz. Ama dediğin çok doğru. O dönem olan şeyleri bugünün dünyasında karşılaşamıyoruz. Türkiye'deki dizilerde de var. Yani Kemal Sunal'ın filmlerinde kadına neler yapıyor. Kadın geliyor, hadi git buradan aptal karı falan diyor, tokat atıyor falan. Yani ama şöyle bir durum var. Sen o evrene hakim olduğun için, eski evrene, gülüyorsun hala. Yani O zamanlar böyleymiş diyorsun. Hani şeyi biliyorsun. Yaptığı şeyin saçma olduğunu biliyorsun. Ama sanki şey gibi geliyor. O zaman herhalde bilmiyorlardı falan gibi bir şey düşünüyor insanlar. Bilmiyorum ya, ben senin bu sorduğun soruyu ciddi ciddi çok uzun zamandır düşünüyorum ve bir yanıtım yok.
Bence de Erdem, burada senin dediğin gibi eskide olmasına merhamet ediyoruz gibi geliyor. Ne eskiden onlar
Çok
şey
iyi.
yapmıyor gibi. Yani sabahtan beri aslında romantik komedileri ne kadar sevdiğimi söyledim ve bir anlamda programımıza kafa atarak kutsallaştırdım ama şimdi bir ama diyeceğim ve yani amadan önce dediğim her şeyi çöpe atacağım bir yere geleceğim. Eski romantik komedileri çok sevsek de sizin Seda senin işaret ettiğin gibi bugün baktığımız zaman o kadar sorunlu şeyler izlemişiz ki zaten ekran temsiliyetlerine hiç gelmiyorum. Hollywood'un yıllardır güttüğü bu beyazlaştırma politikası kapsamında zaten hikayelerde sürekli beyaz insanları izliyoruz. Hatta beyaz ve erkek olanların sözünün geçtiği bir alan Hollywood özellikle. Onun dışına baktığımız zaman bu ilişkilerin tamamı beyaz ve cis hetero karakterlerden oluşuyor. Şimdi kalıp yargılar, cinsiyetçi şeyler var ve özellikle kadınlar özelinde şeyi görüyoruz. Güzellik standartlarına, böyle o işte güzellik anlayışlarına ve beden şeylerine hepsi tek tipleştirilmiş. Ya da ne bileyim, böyle bu klişeler, sizin de örnek verdiğiniz gibi çok fazla seksist söylemler izliyoruz. Ama mesela evet, How I Met Your Mother'ı hala yemek yerken açıp izleyebiliyorum ve böyle şeyi fark ediyorum. Bunu şimdi bir dizide söylemesi mümkün değil ki, şu an yeni yapılmış bir dizide söylese ben de çok rahatsız olurum ama geçmişin hatırında sanki onları birazcık şey yapıyormuşuz gibi geliyor. İdare ediyormuşuz gibi. Çünkü yaşadığımız şu günlerde o kadar bunlara hiçbir şekilde tahammülümüz kalmamış ki ekranda bence bir daha görmek istemiyoruz. Kurgusal dünyalarda da bunları görmek istemiyoruz ve insanların, yapımcıların bunlara dikkat etmesini istemek de en doğal hakkımızmış gibi geliyor. O yüzden bu şey konusu, temsiliyet konusu, birazcık da uyarlamalardaki şeylerde daha dikkatli olunmasına ben seviniyorum açıkçası. Bu gelen tepkilere, ruhu bozuluyor bilmem ne şeylerine de bazılarına özellikle şey diyorum, yani hani siz ırkçısınız, siz seksistsiniz, bunları kabul edin diye. Mesela Yüzüklerin Efendisi ile ilgili ve son olarak bu Deniz Kızı Ariel ile ilgili yeni böyle şeyler çıktı. Siyahi başroller ya da siyahi karakterlerle ilgili. Bunlara itiraz eden insanların ırkçı olduğunu düşünüyorum ben.
Ya bu konu biraz köşeli konuşmaktan çekindiğim bir konu. O da şu, yani bir tepki çekmekten değil de acaba bizim anlamadığımız bir etki var mı bu değişimde diye düşünüyorum. Yani iki ucu var. Biri herkese hoş görünmek için dizilere, filmlere siyahiler ya da LGBT karakterler dahil etmekteler diyenler var. Bir de onları dahil etmezsek ya da onların aramızda olduğunu bu evrene de taşımazsak bunu nasıl anlatacağız diyenler var. İkisinin tam ortasında kalmak nasıl mümkün bilmiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Geçenlerde Lord of the Rings'in yeni dizisi için bir tartışma vardı. Dizideki karakterlerin, siyahi karakterlerin varlığının neden bunlar var diye, daha doğrusu yani daha açık söylemek gerekirse. Bir video yayınladılar. Siyahi çocuklar var. Böyle her evden video çekmişler. Dizideki karakterleri görüp çocuklar şey diyor. Aa, o da siyahi, nasıl olur bu diyor. Yani bunu gördüğüm zaman aslında bir anda bir ampul yandı zihnimde. Çünkü biz hep yetişkinler üzerinden tartışıyoruz bu konuları. Yetişkinlerin evrinden tartışıyoruz. Ve burada bir temsil kazandırdığını unutuyoruz. Yani o insanlar için bizde şeydir ya, Amerika'da geçen bir diziyi izleriz, filmi izleriz. Bizim için hiçbir şey ifade etmez. Ama Rafet Arman'ın Amerika klibini izleyince ben şey diyorum, ya Türk de varmış o da. Alakasız yani aslında onun olması. Orada benim noktam, anlayış noktam şu. Orada bir elindeki şeyleri tik atma olarak görüp herkesi kucakladık mı? Kucakladık. Tamam diye devam eden içerikler kendini hissettiriyor. Ve hissettirmeden bunu yapabildiği zaman biz bunu kabullenebiliyoruz. Ama buradaki en önemli ama şu ki, belki önceki söylediklerimi çöpe atacak senin az önce söylediğin gibi. Biz o kadar hassaslaştık ki bunu gerçekten o hikayeye uyduğu için yaptıklarına inanamıyoruz. Yani kendileri tüm bunları politik doğruculuk için yaptığına bizi o kadar inandırdı ki bizim sistemimizi bozdular. Ve bence bizim suçumuz da yok. Ya ben suçumuz da yok demek için anlattım hepsini.
Kendini akladın. Senin bu temsiliyetle ilgili dediğin şey hemen kısa bir örnek verir. Geçen haftalarda Emmy ödüllerinde şarkıcı Lizzo ödül alırken sahnede şöyle bir konuşma yaptı. İşte ekranda küçükken medyada benim gibi şişman, benim gibi siyahi ve benim gibi güzel birini görmeyi çok isterdim dedi. Ve ben o konuşmayı izlerken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çünkü kendimden mesela örnek vereyim. Biz biraz daha kendi Türk televizyonlarından birazcık örnek vereceğim. Mesela şimdi şeyden bahsedebiliyoruz. Kadın hakları ile ilgili ne kadar her şey yere serilmiş, hiçbir şey dikkat edilmiyor diye. Çünkü artık bu konuda bilinçliyiz ya da bir kadın olarak ben Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak nelerle mücadele ettiğimin farkındayım. Eğer yaşadığımız toplumda birazcık çoğunluğa aitsek o temsiliyetin ne kadar önemli olduğunu fark edemeyebiliyoruz. Ama senin bahsettiğin bu videolar, çünkü bunun aynısını Deniz Kızı için de yapmış aileler ve Lizzo'nun bu konuşması aslında özellikle küçük çocuklar için kendilerine benzeyen insanları ekranda görmenin ne kadar mutlu edici olduğunu hiç fark etmemiştim. Yani onu fark etmiş oldum. Çok önemliymiş gerçekten.
Bu Deniz Kızı Ariel'in videolarını paylaştık. Ya birbirimiz konuştuk bunun üzerine Ilgaz'la ve orada da ben şeyi düşündüm. Yani bu temsiliyet, yani neden yapıyorlar? Politik doğruculuk için mi yapıyorlar? Tık demek için mi yapıyorlar vesaire, tüm bu samimiyet sorgulamalarını bir kenara koyup bu temsiliyet meselesinin siyahlarla aynı yerden elbette bakmıyoruz ama bunu anlama bir kere daha yardımcı oldu. Çünkü o kızların verdiği tepkiler yani onlar için bambaşka anlam taşıdığını görüyorsun temsiliyet meselesinde. Yani Erdem'in dediği gibi onlar Amerika'da oluyor, bizde olmuyor gibi, yani bu belki de bilinçaltımızda olan bir şey. Ama hani... Yani mesele biz değiliz kesinlikle.
Ya bir de şöyle de bir şey söyleyeceğim. Bu en başta çok kısaca bahsetmiştim. Hollywood'un yıllardır güttüğü bir beyazlaştırma politikası var diye. Mesela Aloha'da geçen bir hikaye ve o adanın nüfusunun %70'inin beyaz olmadığı biliniyor. Ama o filmin başrolünde mesela Emma Stone oynuyor. Ya da ne bileyim işte farklı etnik kökenlere ait insanlar da yine beyazlara başrol verildiğini görüyoruz. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Beyazların başrolde olduğu bir film izlenir. Herhangi bir, yani eskiden daha çok böyleydi. Tabii ki günümüzde yine değişimi görüyoruz ama yapımcılar da bunu düşünerek bunu bir böyle kısır döngü haline dönüştürüyorlar. O yüzden bu atılan adımların samimiyetini sorgulamakla beraber çok gerekli olduğuna inananlardanım ben de sanırım.
Çok kısa bir ek yapabilir miyim? Bu beyazların başrol oynadığı filmler izleniyor cümlene. Bolivya'daki su savaşlarını anlatan bir film var. Türkçesi Yağmuru bileydi sanırım. Orada da bir diyalog geçiyor. Yönetmen filmi İspanyolca yapmak istiyor. Çünkü yani İspanyolca ve o Bolivya'daki yerlerin konuştuğu dile yer vermek istiyor. Yapımcı da diyor ki biz bu filmi İngilizce çekseydik iki katı paramız olurdu. Yani şu an bütçe olarak ve iki katı seyircimiz olurdu diyor. Aslında onun başka bir tezahürü de dilde kendini gösteriyor.
Yani bu konuyu bence saatlerce konuşuruz ama ben hemen yine merak ettiğim başka bir şeye geçeceğim. Bilmiyorum, bu soru birazcık önyargılı olabilir ama maalesef geçmişim bana böyle bir referans veriyor. Erdem, sanki erkekler romantik komedi türüne çok bayılmıyormuş gibi geliyor bana. Ya da en azından benim çevremdeki erkekler çok bayılmıyor. Ama bir kere başladıktan sonra en az benim kadar işin içine giren, böyle çaktırmadan gözyaşlarını silen tanıdıklarım da olmadı değil. Sence genel durum nasıl? Ya da ben mi önyargılıyım ya da kişiden kişiye değişiyor mu?
Ya kendimi borsa konusunda yorum yapacak biri gibi hissediyorum.
Emin çapasın sen şu an bu program.
Yani eril tahakküm piyasasında şimdi. Ya bence bir kendimi sorgulamama yol açıyor romantik komediler. Bilhassa bu ya kadınların bunu çok severek yapması, romantik komedi izlemeyi ve ilişkiler üzerine düşünmeyi çok başarılı yapabilmesi, biraz o duygusal dengeyi daha iyi sağlayabilmesiyle ilgili gibi. Yani geçenlerde şöyle TikTok'ta şey görmüştüm. Bir çocuk böyle ağlıyor ama işte videonun üzerinde şey yazıyor. Türlü aptallıklar yapıp karşımdakini bıktırdıktan sonra benim mutsuz olma halim falan gibi bir şey yazıyor. Yani erkeklerin ilişkiye bakış açısı, ekserisi birazcık hakikati kavrayamamaktan doğru oluyor. O yüzden oradaki alternatif evreni görmek bence iyi hissettirmiyor insanlara. Yani orada birbirine çok iyi davranan, sorunsuz ilerleyen, çok anlayışlı hayatı görmek belki onların o hayalindeki ilişki evrenini onlara göstermiyor. Ama benim için şu var. Ben zaten çok fazla kendimi eleştirdiğim bir işte çalışıyorum. Yaptığım her iş kendimi sürekli eleştirmek. Ben neden bunu daha iyi yapmadım? Bunun daha düzgün nasıl yapmadım, daha çok çalışmadım, daha çok okumadım, daha çok yazmadım, daha çok konuşmadım gibi. E ben şimdi bir de romantik komedi izleyip kendimi ilişkiler içerisinde eleştireceksem benim vay halime. Yani bari bu konuda tabiri caizse freestyle yapmak istiyorum. Yani ikincisi de şu olabiliyor. Film evreninde yapılanların sınırı yok. Yani bir kadın olarak bu ulaşılabilir olabiliyor. Çünkü orada kadınların bence ilişkilerdeki yaklaşımı müthiş. Yani çok güzel konumlandırabiliyorlar ama erkek için örneğin çılgın hediyeler alıyor.
Keşke biz de aynı cümleleri erkekler için kurabilsek. Ya, çok demek isterdim
ben
bunu.
Ben kendimi o kadar kötü eleştirmiyorum. Hani ortalamanın üzerinde görüyorum bu tip konularda anlayışımı. Ama yine de yani romantik komedideki erkeklerin yaptığı şeyler gerçekten normal evrende karşılığı olmayan şeyler. Keşke olsa, yani ben de bir erkek olarak keşke bende de hepsinin karşılığı olsa diyorum. Şu geliyor benim his olarak içime. Bir takım elbiselerin olduğu bir toplantı var. Bir nasıl diyeyim, görüşme düzenlenmiş ve ben oraya eşofmanla gitmişim gibi hissediyorum. Yani oraya aitim ama ait olacağım kıyafetle gitmemişim. İstesem ait olabilirim.
İşte gerçekten romantik komedi içinde yaşıyor olsaydık eşofmanlı olduğun için en çok sen dikkat çekerdin.
Erdem,
maalesef böyle.
Erdem asla üzülme, çünkü en azından kendimden örnek verebilirim ve kadınların büyük bir çoğunluğu, en azından benim tanıdığım çevremdeki kadınlar romantik komedilerdeki kadınlar gibi yaşamıyor. Evde öyle gezmiyoruz, öyle uyanmıyoruz.
Evet, evet, evet, kesinlikle öyle. Hani dedim ya en başında, ben işte gazeteciliği ve dergide çalışmayı en çok da böyle filmler vesilesiyle istedim diye. Asla öyle bir hayat yok. Yani hani hiçbir şey olmadığı gibi, ilişkileri gösterme biçimleri olmadığı gibi kadınların yaşamlarına dair hiçbir şey de filmlerdeki gibi değil. Ama Erdem, senin söylediğin şey bana şunu düşündürdü. Mesela eğer bir filmi ben defalarca kere izliyorsam ve yanımda herhangi bir erkek arkadaşım ya da erkek arkadaşım varsa, o filmi beğendiğime, benim etkilendiğim yerlerde etkilendim diye böyle gözümü çaktırmadan ve bir süre sonra artık çaktırarak ona dikiyorum. Ve bence kadınların romantik komediyi erkeklerden daha çok sevmesinin nedeni, bu tamamen şu an aklıma geldi ya da bilinçaltımda hep varmış. Bence kadınlar günün birinde o kadar pürüzsüz ve sorunsuz, pembe bulutları anımsatan bir ilişki yaşayabilmenin ihtimaline tutunuyorlar orada. Ama erkekler hani böyle bir şeyin asla olmayacağını, kendilerini de asla öyle konumlandırmayacaklarını bildikleri için sıkılıyorlarmış gibi geliyor bana hep.
Yani ayol, ben sıkılıyorum demek istiyorum ya.
Ama günün sonunda işte ne bileyim böyle çok sevdiğim bir romantik komedi filminde benimle beraber oturup izleyip aynı yerlerde duygulandıran insan gerçekten doğru kişidir diye kendime bir kriter belirledim. Benim de işte hayattaki ne bileyim artık hayal kırıklıklarımın vesilesi de bu konudur diyorum. Hemen bir şey daha soracağım o zaman. Favori çiftiniz var mı romantik komedilerden? Yani yerli de olur, yabancı da olur. Şu ikisinin kimyası çok iyi diye.
Ben pas diyorum. Yok.
Yani benim yerli yok. Yerli romantik komedi var mı diye baktım ben bu arada programdan önce.
Romantik komedi isimli bir film silsilesi var.
Bir şeyler yapılmış ama herkesin çok şaşkın baktığı afişler gördüm. Hani klasik Türk filmi afişi. Emin de olamadım hani onların iyi film olup olmadıklarından. Ve iyi romantik komedi izleyicisi olmadığım için mesela Julia Roberts, Richard Gere, Meg Ryan'ın olduğu hiçbir filmi izlememişim. Bu da benim eksikliğim olsun. Bu da benim bir öğrenimim olsun. Senden film, bu program sonunda alacağımız o listede eminim ki kendilerinin bulunduğu birçok film olacak. Onları izleyeceğim.
Baş tacıdır hepsi. Hepsi bizim ustamızdır, kutsalımızdır gerçekten.
Benim de artık kutsalımdır. Benim de soframda hepsinin bir tabağı vardır. Şimdi benim çiftim bulundukları yapım bir romantik komedi olmasa da Jim ve Pam, ofisteki çiftimiz. Neden onları seçtim? Kendi işlerinde bir romantik komedi evreni yaratmışlar gibi. Yani bir romantik komedinin klişeleri var içerisinde. Bir ayrılıp barışmaları var, bir kavuşma süreçleri var, mutlu bitiyor genel olarak vesaire vesaire. Sanki bu yanıt beni çok cahil hissettirdi. Vermesem mi diye düşündüm. Mesela Seda...
Hayır, çok tatlı.
Seda aptal görünme riskini almadı. Zekice bir hamle yaptı ve pas dedi. Ben duramadım ve bu yanıtı verdim.
Ama o zaman size de iyi bir haber vereyim. Sabahtan beri böyle ben bütün romantik komedileri izledim, çok seviyorum falan diyorum ama benim de böyle bir favori çiftim yok. değişiyor dönem dönem izlemeyi sevdiğim insanlar. Ama mutlaka herhalde kadın başrollerden birine Julia Roberts'ı alırdım diye düşünüyorum ben de. Yani George Clooney ile de fena bir ikili değiller. Daha önce de iki kere sanırım bir araya geldiler. Böyle şimdi de gündemde yeni bir filmleri var. Benim de ama böyle aklıma hemen gelen bir cevap yok. O yüzden hepimiz eşitiz şu an. Hepimizin annesinde sıfır yazıyor. Siz hiç merak etmeyin. Hepimizin hanesindeki bu sıfırı yazdıktan sonra o zaman böyle yavaştan toparlıyorum. Çünkü size upuzun bir liste hazırlamam gerektiğini fark ettim bir kere daha eksikliklerimizi kapatmak ve ikinci roundda görüşmek için. Kutsallaştırmayalım tabii romantik komedileri ama ön yargıyla da yaklaşmayalım diyorum ben yine toparlarken. Romantik komediler iyidir, izlemek de iyidir. Onun dışındaki diğer türler de iyidir ama her türde olduğu gibi iyisi ve kötüsü vardır diyorum. Ekrandaki temsiliyetlere aman ha dikkat edelim. Yerli diziler gerçekten yersiz uzun diye kamu spotuna doğru dönüyorum ve Erdem sana bir kere daha teşekkür ediyoruz. Hem Kutsal Geyin ölümüne sunduğum bütün katkılar için hem romantik komedi listesinde izlemeyi kabul ettiğin için hem de geldiğin için. Sana bırakalım o zaman sözü. Seda ve sen kapatırsınız diye düşünüyorum.
Ben çok teşekkür ederim konuk olduğum için. Kutsal Geyin ölümünün sürecinin başından itibaren burada olmak çok güzel. Ve benim için bu konukluğum ve bu bölümün şöyle bir özelliği var. Benim en çok eğlendiğim, hayatımda katıldığım en eğlendiğim ya. Podcast bölümü oldu bu. O yüzden müthiş bir arşivlik çalışma oldu kendi zihnimde. Ben teşekkür ederim o yüzden. Yani şey gibi oldu. Her karşılık teşekkür ediyoruz da benimki yalandan da değil yani. Siz ciddi ettiniz, ben de ciddi ediyorum.
Bizim oradaki yağ efektimiz gerçekliğini gösterdi zaten ya.
Tabağınızı dolu gönderdim. Yani siz güzel bir muhallebi yaptınız. Ben erkek olduğum için tabii ki çok basit puding yaptım ve verdim.
Erdem teşekkür ediyoruz. Senin bu podcast serisinde Kutsal Geyin ölümünde bir özelliğin daha var. Programımızın ilk erkek konuğusun.
Aa.
Evet. Yani böyle kendi konuştuğumuz konuları da seninle konuşabilmek çok keyifliydi. Çok eğlendim. Ben de romantik komedilere şans verilebilir diyorum. Bunun en iyi örneğiyim diye düşünüyorum. O kadar da geride kalmadım herhalde programda. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Tekrar teşekkür edelim Erdem'e. Ayağına sağlık.